Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istiqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün konumuz uydurma hadisler, mevzu hadisler. Mevzu hadis, mevzu kelimesi, mevzu kelimesi bırakılmış, düşürülmüş, uydurulmuş anlamlarına gelir. Mevzu hadis ise çeşitli maksatlarla uydurulup Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iftira ve nispet edilerek rivayet olunan sözlerdir. Hadis uydurmanın birçok sebepleri vardır. Bunların başında İslam düşmanlığı, mezhep taassubu, cahillik, mevki ve dünyalık hırsı gelir. Bu sebeplerden biri veya birkaçının tesiriyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından sanki onun sözüymüş gibi hadisler uydurulmuştur. Tamamen uydurma olan bu hadislere mevzu hadisler adı verilir. Mevzu hadislere muhtalak, yani uydurulmuş, icat edilmiş denildiği de olur. Muhtalak. Mevzu hadislerin Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'la hiçbir ilgisi yoktur. Bu yüzden bunlara hadis denilmesini doğru bulmayan alimler de vardır. Mevzu hadislerin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olanlara benzeyen tek yönü, onların da isnat ve metinden ibaret oluşudur. Ancak hadis diye uydurmuş sözlerin isnadı da düzmedir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ağzından uydurulan sözlerin derecesini yükseltmek için isnat da uydurulmuştur. Mevzu hadislerin ne zaman ortaya çıktığını kestirmek zordur. Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi altında yetişmiş, varını yoğunu İslam dini uğruna feda etmiş bulunan sahabenin bu kötü işi ilk defa başlatanlar olduğu düşünülemez. Çünkü onların imanı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından hadis uydurup uydurduklarını Müslümanlar arasında yaymalarına engel teşkil eder. Ayrıca hepsi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözlerini bilen insanlardır. Şüphe yok ki benim ağzımdan yalan söylemek başka bir kimsenin ağzından yalan söylemek gibi değildir. Kim benim ağzımdan kasıtlı olarak yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Diğer taraftan sahabilerin büyük çoğunluğu İslam dininin esasları olan Kur'an-ı Kerim ve sünneti yaymak konusunda olağanüstü gayret göstermişlerdir. Hepsi de bu iki aslın gereğince hareket etmişler. Dolayısıyla onlara aykırı hareket ederek asılsız şeyler uydurmuş olmaları aklın kabul edeceği bir iş değildir. Sahabenin hadis uydurmuş olması ihtimali söz konusu olmayınca geriye İslam düşmanları kalır. Bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında Allah Azze ve Celle vahiy gönderip yalanlarını açığa çıkardığı için seslerini kısmak zorunda kalmışlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüyle vahiy kaynağı kesilince kısa zamanda Müslümanlar arasında ikilik çıkarmaya muvaffak oldular. Üçüncü halife Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle ortaya çıkan olaylar İslam birliğini parçaladı. Ali radıyallahu anh devrinde Sıffin Savaşı'ndan sonra Müslümanlar başlıca üç gruba ayrıldılar. Birincisi Hariciler, Havariç. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesini, Sıffin Savaşı'ndaki hakem olayını bahane ederek Ali radıyallahu anh'a karşı çıkanlardır. Bunlar Ali radıyallahu anh'ı tekfir edecek kadar ileri giderek sonunda onu şehit ettiler. İkincisi Şia, Ali taraftarları. Ali radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, amcasının oğlu, dindar, yiğit, alim bir kimseydi. Bu özellikleriyle sahabe arasında önemli bir yeri vardı. Bazı kimseler onun Kureyş'in Haşimoğulları koluna mensup olmasını da hesaba katarak halife olmasını istediler. Sıffin Savaşı'ndan sonra İslam dinini içinden yıkmak için çalışan münafıklarla Yahudilerin tesiriyle bu isteği ileri götürenler oldu. Bunlar önce Ali radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vasi tayin edildiğini ileri sürdüler. Sonra daha da ileri giderek onunla ilgili itikat esasları uydurdular. Ali radıyallahu anh adına uydurulan itikat esasları içerisinde onu tanrı derecesine yükselten sapık fikirler bile vardır. Zamanla Ali radıyallahu anh fikri etrafında toplananlara Şia denilmiştir. Şia'ya mensup olanlar, aralarına sızmış bulunan İslam düşmanlarının tesiriyle kendilerini destekleyecek yollara başvurarak hadis uydurma yoluna gittiler. Buna göre İslam tarihinde ilk hadis uydurma işini Şia başlatmış oldu. Ali radıyallahu anh'ı olağanüstü vasıflarla öven, Muaviye ve Emevileri yeren hadislerin hemen hepsi Şiaların uydurmasıdır. Bu çeşit hadislerden bazıları şöyle, yani bu uydurmalardan, Şia'nın uydurduklarından örnekler. Ben ve Ali aynı nurdan yaratıldık. Cenab-ı Hak Adem'i yaratmadan 2000 yıl önce biz arşın sağındaydık. Allah sonra Adem'i yarattı, bizi de erlerin sulbüne koydu. Bunu Kitab-ül Mevdat'ta İbnül Cevzi ve Lalül Masna'da Suyuti nakleder. Diğer birinde Ali insanların en üstünüdür demeyen, insanların en üstünü olduğuna inanmayan kafir olur şeklinde uydurmuşlardır. Diğer bir uydurmaları, kalbinde Ali'ye karşı kin besleyerek ölen bir kimse Yahudi ve Hristiyan olarak ölmüş olur. Yine Muaviye'yi minberimde gördüğünüz zaman hemen öldürünüz şeklinde hadis uydurmuşlardır. Ali radıyallahu anh'ın taraftarları onun lehine, Emeviler ve Hazreti Muaviye aleyhine hadis uydurunca karşı tarafta aynı yola başvurmakta gecikmedi. Her iki tarafın uydurduğu hadislerin sayısı bir hayli fazladır. Emevilerden sonra İslam alemine hakim olan Abbasiler devrinde de hadis uydurma işinin devam ettiği görülür. Şu hale göre hadis uydurma işinin başlayıp devam etmesinde Şia'nın büyük etkisi olmuştur. Üçüncü grup Cumhur, tarafsız Müslümanlar. Çoğunlukla Ali radıyallahu anh veya hariciler tarafını tutmayanlardır. Tarafsız olan bu grubun içinde başka sebeplerle hadis uyduranlar az da olsa çıkmıştır. Bu kısa bilgi bizi hadis uydurma işinin Şia tarafından başlatıldığı, diğerlerinin onların açtığı çığırdan yürüdükleri sonucuna götürmektedir. Nitekim Şia taraftarı bir alim bu gerçeği şöyle anlatır. Bil ki fadail, yani bir kimsenin faziletleri konusundaki yazılan hadislerin aslı Şia tarafından gelmiştir. Onlar başlangıçta imamlar hakkında çeşitli hadisler uydurmuşlardır. Onları hadis uydurmaya iten sebep hasımlarının düşmanlığı idi. Diğerleri bu faaliyetleri gördükleri zaman Şia'nın uydurma hadislerine karşılık onlar da kendi imamları hakkında başka hadisler uydurdular. Nehcül Belaga şerhinde İbn Ebil Hadid diyor bunu. Şia, yine bir Şia söylüyorum. Şia tarafından başlatılan hadis uydurma işi, az önce değindiğimiz gibi daha sonraları alabildiğine devam etti. Bu arada hadis uydurma sebepleri arttı. Başlangıçta sadece siyasi maksatla hadis uydurulduğu halde sonraları kabile, milliyet, dil, ülke, mezhep, mezhep imamları konularında da hadis uydurulduğu görüldü. Bütün bu sebeplere Müslümanları ibadete teşvik etmek, heyecanlı vaazlarla halkı coşturup dünyalık elde etmek, halife ve valilerin gözüne girmek gibi sebepler eklenince hadis uydurma faaliyeti daha yaygın bir şekil aldı. Hadis uydurma sebepleri şu şekilde sıralanabilir. İlki, fırka, mezhep, kabile veya milletini müdafaa etme gayreti. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli fırkalar fikirlerini yayabilmek için iki kaynağa başvurdular. Kur'an-ı Kerim ve hadisler. Yaptıkları iş şöyleydi. Kur'an-ı Kerim'i kendi fikirleri doğrultusunda tevil etmek, görüşlerini destekleyen hadisleri yaymak, görüşlerine uymayan hadisleri zoraki tevil etmek, nihayet fikirlerine uygun hadisi yoksa, öyle bir hadis yoksa uydurmak. Tevbe etmiş bir ihtiyar haricinin şu sözü bunu gösterir. Dininizi kimlerden aldığınıza dikkat edin. Çünkü biz bir şey istedik mi onu hadis şeklinde koyuverirdik. İkinci sebep İslam düşmanlığı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine hicretinden sonra kurulan İslam devleti kısa bir zamanda çok güçlenmişti. Bu devlet onun vefat üzerinden çok geçmeden bütün Arabistan'ı kapladığı gibi İran ve Horasan içlerine kadar yayıldı. Yıkılan imparatorluklar, devrilen saltanatlar, bozulan menfaatler kısa bir süre sonra İslam düşmanlığına döndü. Diğer taraftan İslamiyet'i yıkamayanlar kuvvetlenmesine engel olamadıkları gibi onu içinden yıkmak için inanç esaslarına, akide esaslarına fesat sokmak, böylece İslam birliğini parçalamak yoluna gittiler. Çoğu Müslüman olmuş görünerek birçok yabancı fikir ve hurafeleri hadis kılında İslam dinine soktular. Diğer bir sebep İslam dinine hizmet etme arzusudur. İslam dinine hizmet etme arzusuyla hadis uydurmak. Müslümanları iyice, daha iyi, doğruya, güzele yönetmek, kötülüklerden uzaklaştırmak, böylece güya İslam'a hizmet etmiş olmak için binlerce hadis uydurulmuştur. Amellerin faziletlerine, Kur'an okumaya, nafile ibadete teşvik maksadıyla uydurulan sözler bu konuda tipik örneklerdir. Mesela her kim pazartesi günü 4 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha, Ayetül Kürsi, Kul Huvallahu Ehad, Kul Enuzu Bir Rabbil Felak, Kul Enuzu Bir Rabbin Nas'ı birer defa okur, selam verdiğinde 10 defa istiğfar eder, 10 defa da salavat getirirse bütün günahları affolunur. Allah Teala ona cennette beyaz inciden yapılmış 10 odalı bir köşk verir. Her odanın uzunluğu ve genişliği 3'er bin arşındır. Birinci oda beyaz gümüşten, ikincisi altından, üçüncüsü inciden, dördüncüsü zümrütten, beşincisi zebercetten, altıncısı iri incilerden, yedincisi parlayan bir nurdandır. Odaların kapıları amberden yapılmış olup her kapının üzerinde zaferandan 1000 tane örtü vardır. Her odada kafurdan yapılmış 1000 karyola, her karyoların üzerinde 1000 yatak vardır. Evet, bu uydurma olduğu belli. Bu maksatla hadis uyduranlar gariptir ki Müslümanlara hizmet ettikleri inancı içindeydiler. Böyleleri yaptıkları için mazur göstermek için de Nebi Aleyhisselatü Vesselam aleyhine ona isnat ederek yalan uyduruklarını değil, lehine yalan söylediklerini iddia ediyorlardı. Biz onun aleyhine uydurmuyoruz ki, dini desteklemek için uyduruyoruz diyorlardı. Bir diğer sebep şahsi menfaat kaygısı. Vaizlerin cami ve mescitlerde yaptıkları vaazları daha tesirli bir hale getirmek için başvurdukları yollardan birisi halkı heyecanlandıracak hadisleri uydurmaktır. Böyleleri halka hitaplarında onların dini duygularını ve heyecanlarını kabartarak dine karşı ilgilerini artırmak gayesi güderler. İşlerinde bu yolla meşhur olup şöhret ve servet elde etmek peşinde olanlar da vardır. Bunlara kıssacı anlamında kassas veya kussas denilir. Yani kassas, kıssacı. Kussas, çoğul. Kıssacılar demek. Kıssacı vaizlerden birinin meşhur iki muhaddis Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Mayn ile olan macerası bu konuda önemli bir örnek teşkil eder. Özellikle halkın dini duygularını istismar ederek dünyalık elde etmek uğruna hadis uyduranların halini çok güzel belirten bu olay şu şekilde. İsimlerini andığımız iki meşhur hadisçi, yani Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Mayn, bir gün Bağdat'ta bir mescide giderler. Namazdan sonra kürsüye çıkan kıssacı vaiz, Haddesena Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Mayn gala diyerek başlayarak senedini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bağladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim la ilahe illallah derse Allah her kelimesinden, gagası altından, tüyü mercanından bir kuş yaratır diye uzun bir hadis uydurur. Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Mayn hayretler içinde kalarak adlarının karıştığı böyle bir hadisi rivayet etmediklerini birbirlerine söylemek lüzumunu duyarlar. Şaşkınlıkları geçtikten sonra Yahya bin Mayn cemaatin verdiği bahşişleri toplamakta olan kıssacıyı yanlarına çağırır. Yeni bir dünyalık ümidiyle onların yanına gelen, yani bahşiş verecekler zannediyor, bu sözde vaize Yahya bin Mayn bu hadisi sana kim rivayet etti diye sorar. O da Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Mayn rivayet etti cevabını verir. Yahya sözüne devamla, Yahya bin Mayn benim, Ahmet bin Hanbel de budur. Ömrümüzde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olarak böyle bir söz işitmiş değiliz. Eğer sana muhakkak yalan uydurmak lazımsa bizden başkasının adına uydur diyerek azarlayınca kıssacı şu karşılığı verir. Çoktan beri Yahya bin Mayn'in ahmağın biri olduğunu işitirdim. Doğru olduğunu şimdi anladım. Yahu dünyada sizden başka Yahya bin Mayn ve Ahmet bin Hanbel yok mu? Ben adları Yahya bin Mayn ve Ahmet bin Hanbel olan 17 kişiden hadis yazmışımdır. Ahmet bin Hanbel adamdaki utanmazlığa şaşırır kalır. Elleriyle yüzünü kapamak zorunda kalarak bırak şunu gitsin der. Kıssacı da onlarla alay eder bir eda ile uzaklaşır. Yine meşhur hadisçilerden Eşşabi'nin başından geçen şu olayda halkın daha çok kıssacıların etkisinde kaldığını gösteriyor. Eşşabi bir mescitte etrafını halkın kuşattığı uzun sakallı bir ihtiyar görerek yaklaşır. Adam tam bir isnat zinciriyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ettiği şu uydurmayı rivayet etmektedir. Allah Teala iki tane sur yaratmıştır. Her sur da iki kere üflenecektir. Bunlardan ilkinin sesiyle bütün insanlar bayılacak, ikincisiyle de dirilerek mahşer yerine gidecektir. İhtiyarın bu tahriflerine dayanamayan Eşşabi, Allah'ın iki değil bir sur yarattığını söyleyerek itiraz ederse de kıssacı kızarak utanmaz adam. Bu hadisi bana fulanca rivayet ettiği halde nasıl olur da kabul etmezsindir. Sonra da pabucunu kaptığı gibi Eşşabi'nin üzerine yürür. Halk da kıssacı ile birlik olup bu cesur alimi yumruklamaya başlarlar. Eşşabi kendisini Allah'ın 30 tane sur yarattığına yemin ederek zor kurtarır. Ayrıca bazı şehirlere ve mallara ilgiyi artırmak için uydurulan hadisleri de aynı grupta saymak mümkündür. Tüm yeryüzü önüme getirildi. Orada çok hoşuma giden bir şehir gördüm. Ey Cebrail, bu şehir hangisi dedim. Nusaybin cevabını verdi. Ya Rabbi, bu şehrin fethini çabuklaştır. Onda Müslümanlara bereket nasip eyle diye dua ettim hadisi gibi. Bununla birlikte nar, karpuz, üzüm, ekmek, tuz, pirinç, patlıcan, mercimek, keşkek, et gibi yiyecekler hakkında lehte ve aleyhte uydurulan hadislerde bu konuda örnek verilebilir. Bir diğer sebep, halife ve emirlere yaklaşmak arzusu. Kendisine bir çıkar sağlamak ümidiyle meşhur veya zengin adamlara yaklaşan, onların arzularına göre hareket edenler her devirde bulunur. Hadis uydurmaya başlanmasından itibaren Müslümanlar arasında da böyleleri çıkmıştır. Halife veya emirlerin heveslerine göre fetva verenler, gerektiğinde hadis uydurmaktan çekinmemişlerdir. Bu konuda Gıyas bin İbrahim'in sahtekarlığı çok meşhurdur. Gıyas bir gün Halife Mehdi'nin yanına gider. Onun güvercin yarıştırdığını görünce hemen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşan bir isnat söyler ve arkasından Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ok, deve, at ve kuş yarışlarından başkası için ödül almak helal olmaz dediğini rivayet eder. Mehdi Gıyas'a hemen 10.000 dirhem verir fakat hadisin aslında olmayan kuş kısmını uydurduğunu anlayınca senin şu kafan yok mu, o bir yalancı kafasıdır diyerek huzurundan kovar. Hadis uydurmaya sebep oldukları için de güvercinleri kestirir. İslam tarihinin ilk devirlerinde başlayan hadis uydurma hareketi muhaddisleri hadis uyduranlarla mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Kasten veya bilmeden veya iyilik yapıyorum düşüncesiyle uydurma sözleri hadis diye yayanlara karşı ciddi bir mücadele verilmiştir. Bu mücadele aynı zamanda Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten ait olan hadislerin konması için de ne derece titiz davranıldığını gösterir. Bu konuda alınan tedbirler 4 bölüm halinde incelenebilir. Birincisi isnat ve senet tenkidi. Muhammed bin Sirin'in şöyle bir sözü vardır. İlk zamanlar kimse isnat sormuyordu. Fakat Müslümanlar arasında fitne girince o zaman isnat sorulmaya başlandı. Ehl-i sünnetten olanların hadisleri alınma, bidatçilerin hadisleri terk edilme yoluna gidildi. İbn-i Ebi Hatim bunu Cerh ve Tadil adlı kitabında rivayet eder. Bu söz bize uydurma hadislerin ortaya çıkması üzerine hadislerin sahih hadisleri toplayabilmek için onları rivayet eden kimselere isnat sorduklarını gösterir. Gerçekten Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi, bunu takip eden Cemel ve Sıffin harpleri, İbn-i Zübeyr'in halifeliğini ilan etmesi, Velid bin Yezid'in öldürülmesi gibi olaylar üzerinde ortaya bazı siyasi karışıklıklar çıktı. Bu karışıklıklar hadis uydurma hareketini alabildiğine körükledi. Böyle bir ortamda meydana gelen fikir ayrılıkları zamanla siyasi ve itikadi mezhepleri oluşturdu. Bunlara daha sonraları ameli mezhepler de eklendi. Her biri kendi görüşlerine uygun hadisleri yaymaya başlayınca hadislerin sayısı bir hayli arttı. Her önüne gelenin her duyduğunu rivayet etmesi karşısında ise isnat mecburiyeti konuldu. Böylece hadis uydurmanın önüne az da olsa geçme imkanı oldu. Bir hadisi değerlendirmek isteyen muhaddisler önce onun senedine bakarlar. Hadisin sahih veya zayıf oluşu konusunda ilk bilgiyi senet verir. Senetlerin eleştirilip sağlam olanları açığa çıkarılması aynı zamanda uydurma hadislerin tanınmasına yardım eder. İsnattaki kusurlar da böyledir. Eğer isnat olmasaydı isteyen istediği sözü hadis diye rivayet ediverirdi. Böyle birine sana bunu kim rivayet etti diye sorulacak olsa şaşırıp kalır sözü bunu gösterir. İleride göreceğimiz gibi isnat ve senet tenkidi İslam alimlerinin eseri olan Cerh ve Tadil, Tarih-i Ruvat gibi hadisle ilgili ilimlerin oluşmasını sağlamıştır. İkinci metot, tedbir metodu metin tenkididir. Tamamen Müslüman alimlerin icadı olan hadisle ilgili ilimlerin bir tek hedefi ve gayesi vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gerçekten ait olan hadisleri tespit etmek. Bu hedefe varmak için konulan isnat ve ravileri eleştirmek gibi tedbirlerle yetinmeyen muhaddisler, elde edilen hadis metinlerini de eleştirmek yoluna gitmişlerdir. Çünkü hadis uyduranlar, uydurdukları hadislere en sağlam isnatları eklemekten çekinmemişlerdir. Bu durumda bir hadisin sahih ve makbul sayılabilmesi için yalnızca isnat yeterli olmamıştır. Bir başka deyişle, muhaddisler bir hadisi sahih kabul etmek için sadece isnadına ve senedin sahih oluşuyla buna bakmakla yetinmemişler, hadisin metnini bir de akıl süzgecinden geçirme yoluna gitmişlerdir. İbnül Cevzi'nin Allah atı yarattı, sonra koşturdu uydurmasını tenkit ederken söyledikleri bunu gösterir. O diyor ki, böyle bir hadisin ravilerini araştırmaya hiç gerek yoktur. Çünkü sika raviler imkansız bir şey rivayet edip devenin iğne deliğinden geçtiğini haber verseler, sikalıklarının bir faydası olmaz. Eğer sen bir hadisi akla ve dini prensiplere aykırı bulursan, bil ki o hadis uydurmadır. Bir diğer önlem, muhaddislerin hadis uyduranlara karşı mücadelesi. Sözünü ettiğimiz gibi hadis uyduranlara karşı girişilen mücadele sahih hadisleri toplamak için yapılmıştır. Böyle bir maksatla yapılan mücadele sahih hadisleri toplayıp yaymak, onları sahih olmayanlardan ayırmayı sağlayacak kaideler koymak ve hadis rivayet esaslarını tespit etmek şeklinde yapılmıştır. Ayrıca muhaddisler hadis uyduranlara karşı durmuşlardır. Meşhur muhaddis Buhari, uydurma hadis rivayet edenlerin iyice dövülüp uzun süre hapsedilmesi, darb-ı şedid ve hapsi medid gerektiğine fetva vermiştir. Muhaddislere ve mezhep imamlarına göre uydurma hadis rivayet eden kimse, başkalarının ibret alacağı bir şekilde cezalandırılır, rezil edilir ve azarlanır. Yüzüne bakılmaz, selam verilmez, kendisiyle bütün ilişkiler kesilir. Süfyan bin Uyeyne, böylesinin boynunun vurulması gerektiğini, Yahya bin May'in kanının helal olduğunu söylemişlerdir. Demek oluyor ki hadisçiler, sünnetin koruyucusu olarak yalancıların karşısına çıkmışlar, onları sapık yollarından çevirmek ve zararsız hale getirmek için maddi mukavemet usullerine başvurmuşlar, bazen de bir takım tehdit vasıtaları denemişlerdir. Şurası muhakkak ki, sünnetin müdafası uğruna yapılan mücadelede büyük bir başarı elde edilmiştir. Dördüncü tedbir, mevzu uydurma hadisler alanında yazılan eserlerdir. Muhaddislerin hadis uyduranlara ve uydurma hadislere karşı mücadelelerinin en başarılı sonuçlarından birisi hadis diye uydurulmuş sözleri bir araya toplayan eserlerdir. Bunlara mevzuat kitapları denilir. Bu eserler sayesinde uydurma hadisleri tanımak mümkün olmuştur. Uydurma hadisleri içine alan, onları inceleyip hükme bağlayan mevzuat kitaplarının en önemlileri şunlardır. Kitabul Ebatıl diye bilinen Kitabul Mevduat, Cevzaki veya Cüzekani'nin eseridir. İbnül Cevzi'nin Mevduatul Kübra diye tanınan Kitabul Mevduat'ı, Suyuti'nin El-Aliul Masnu'a fi Ahadisil Mevdu'a kitabı, Aliül Kari'nin Kitabul Mevduat'ı, yine Aliül Kari'nin El Masnu adlı eseri. Kitabul Mevduat'ı El-Esrarul Merfu'a adıyla bilinir. El-Masnu'da bu Türkçe'ye tercüme edilen kitap. Biraz daha muhtasar o. Uydurma hadisler hüküm yönünden iki gruptur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından uydurulanlar, başkasının sözü olduğu halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü imiş gibi gösterilenler. Hangi çeşit olursa olsun, uydurma hadislere hiçbir şekilde itibar edilemez. Çünkü yalandır, uydurulmuştur, düzmedir. Bir uydurma hadisi mevzu olduğunu bilerek peygambere aitmiş gibi rivayet etmek haramdır. Hadis ahkama, kıssaya, tergip veya teşvike neye ait olursa olsun fark etmez. Bunun rivayeti haramdır. Uydurma olduğunu bilerek Müslümanların dikkatini çekmek için rivayet edilirse haram değildir. Fakat bu durumda uydurma olduğunun söylenmesi şarttır. Mevzu olduğunu bilmeden rivayet edenler bir günah işlemiş olmazlar. Ancak dini bir konuda titiz davranmadıkları için hata etmiş sayılırlar. Uydurma hadisi, uydurma olduğunu ispatlamak için rivayet eden bir alim sevaba girmiş olur. Mevzu hadislerde bulunan bir takım kusurlar, onları tanımaya yardımcı olur. Ayrıca hadisler üzerinde devamlı çalışan muhaddislerde Allah vergisi bir meleke bulunur. Bu meleke sayesinde sahih hadis uydurmasından ayırt edilir. Başta hadis ilmi olmak üzere sağlam bir İslami kültürde mevzu hadisleri tanımaya yardım eder. Bu sayede Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait olan hadislerdeki gün ışığına benzer nuru görüp sezebilecek, bunları gecenin zifiri karanlığına benzeyen zulmetten ayıracak sezgi ve basirete sahip olmak imkanı doğar. Yani hadislerle uğraşan, sürekli meşgalesi bu olan muhaddisleri Allah tarafından böyle bir yetenek verilmiştir. Onlar bu konuda uzmandırlar. Bununla beraber hadis alimleri uydurma hadisleri tanıma ile ilgili bazı kaideler koymuşlardır. Bunun yolları mesela birincisi hadis uyduranların kendisinin itirafı. Bir hadisin uydurma olduğunu anlamanın en kestirme yolu onu uyduranın itiraf etmesidir. Gerçekten hadis uyduranların bir kısmı sonradan yaptıklarını itiraf etmiştir. Bir kısmı zorla, bir kısmı da pişmanlıkla yaptıklarını kendi ağızlarıyla söylemişlerdir. Buna pek çok örnek verebiliriz. İbn-i Şeybe hac sırasında Kabe'yi tavaf ederken ağlayarak istiğfar eden bir ihtiyara rastlar. Ona niçin ağladığını sorduğu zaman, "Peygamber'e karşı yalan söyleyerek 50 hadis uydurdum, onları halk arasına yaydım, şimdi ben ne yapacağım?" cevabını verir. Meşhur tarihçi ve muhaddis İbn-i Asakir anlatıyor. Şeyhlerinden Ebu'l-İz birinin Ali radıyallahu anh hakkında hadis uydurduğunu işitir. Kendisi de Allah rızası için Ebu Bekir'e dair bir hadis uydurur ve İbn-i Asakir'e sorar. Nasıl, yetmiş miyim? Yani uydurmakla güya ona karşılık verdiğini düşünüyor. Hadislerin lafzında veya manasında bozukluk olması yine uydurma alametidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Arapların en güzel konuşanıydı. Bundan dolayı onun sözlerinde ölçülü bir ifade güzelliği, açıklık, akıcılık, belagat gibi Arap dilinin kaidelerine uygun bir güzellik vardır. İşte bu noktadan hareket eden muhaddisler sözünde veya manasında ölçüsüzlük, dil kaidelerine aykırılık bulunan hadislerin mevzu, uydurma olduğunu söylemişlerdir. Hakikatte de böyledir. Mesela halkı hayırlı işlere teşvik etmek için uydurulan hadislerde aşırılık, özellikle sevap ve cezada ölçüsüzlük vardır. Dinsizlerin ve İslam düşmanlarının uydurdukları hadisler ise Müslümanlığın temel ölçülerine sığmayan bayağı sıradan ifadeler taşır. Bu belirtiler onların uydurma olduğunu hemen belli eder. Mesela kim H harfini tek gözlü yapmadan besmele yazarsa Allah ona 1 milyon iyilik yazar. Derecesini 1 milyon kere yükseltir. Kim helalinden kazandığı bir hurma ile iftar ederse kıldığı namaza 400 namaz ilave edilir. Nisan ayının çıktığını bana müjdeleyenin cennete girmesine kefil olurum gibi uydurmalar. Diğer bir tanıma yolu uydurma hadisleri, elde mevcut güvenilir hadis kitaplarında bulunmamaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen hadisler genellikle Hicri 1. asrın sonlarından başlamak üzere derlenmiş, çeşitli metotlarla muteber eserlere geçirilmiştir. Öyle ki bu eserlere girmeyen hiçbir sayı hadis kalmamıştır. Bu yüzden elde mevcut güvenilir hadis kitaplarında bulunmayan hadislerin uydurma olduğuna kanaat getirilir. Suyuti bu usta der ki, hadis kitaplarında yer almayan, muttasıl bir isnadda olmayan hadislere yalnız bazı vaaz, tefsir, siyer ve tarih kitaplarında rastlamaktayız. İlk devirlerdeki hadis imamları zamanında mevcut olmayan bu sözlerin çoğu sonradan uydurulmuştur. Bir başka tanıma yolu birçok kimsenin görmesi gereken bir olayı bir kişinin gördüğünü iddia etmesidir. Hadis diye nakledilen sözler arasında öyleleri vardır ki birçok sahabi huzurunda söylendiği iddia edilmektedir. Bu durum karşısında o hadisin söylendiği an orada bulunanlardan hiç değilse büyük bir kısmın onu rivayet etmesi beklenir. Aksi halde iddianın bir yalandan ibaret olduğu anlaşılır. Veda haccı dönüşünde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadir-i Hum denilen yerde mola vererek kendinden sonra Hazreti Ali'yi halife tayin ettiğini ve fakat orada bulunan ashabın bu haberi gizlediklerini söyleyen Rafizilerin iddiası bu konuda güzel bir örnektir. Bu uydurmanın önce sahih bir isnadı yoktur. Diğer taraftan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şayet Ali radıyallahu anh'ı halife tayin ettiğine dair böyle bir açıklama yapsaydı, hilafet konusunda o kadar anlaşmazlıkların çıktığı günlerde sahabilerin bunu belirtmeleri gerekirdi. Oysa binlerce sahabi huzurunda söylendiği iddia edilen sözleri rivayet eden sahabi çıkmamıştır. Buradan anlaşılır ki bu Rafizilerin uydurmalarından biridir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindi namazını kılamadığı bir gün batmış olan güneşin onun namazını yetiştirmesi için geri döndüğünü, herkesin buna şahit olduğu bildirilen uydurma da böyledir. Herkesin şahit olduğu söylenen bir olay yalnızca Ebu Seleme'den rivayet edilmiş gösterilmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'e ve sahih hadislere aykırı olması diğer bir uydurma oluş sebebi, yani bunu anlama sebebi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlara tebliğ etmekle kalmamış, aynı zamanda onu açıklamış ve uygulamıştır. Onun her sözü ve davranışı Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Buna göre eğer bir rivayet Kur'an-ı Kerim'e ve sahih hadislere aykırı ise onun uydurma olduğuna hükmedilir. Mesela kötü ahlaklı olmak affedilmeyecek bir günahtır uydurması. Kur'an-ı Kerim'in Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez, bunun dışında dilediğini affeder mealindeki ayete aykırıdır. Allah'ın adı Ahmet veya Muhammed olanları cehenneme koymayacağına, güzel yüzlü siyah gözlülere azap etmeyeceğine dair olan uydurmalar da böyledir. Allah sizin vücutlarınıza ve yüzlerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Sahih hadisine aykırıdır. Diğer bir alamet, akla, sağduyuya ve tecrübeyle kazanılmış bilgilere aykırı olmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gerçekten ait olan sözler, akla, sağduyuya, tecrübeyle elde edilmiş bilgilere tamamen uygundur. Dolayısıyla bunlara aykırı olan sözler ona ait değildir. Mesela, Nuh'un gemisi Kabe'yi 7 kere tavaf etti. İbrahim'in makamının arkasında 2 rekat namaz kıldı. Ana babasına iyilik etmek isteyenler şairlere para versin. İnsanoğlunun kalbi kışın yumuşar. Bunun sebebi Allah'ın Adem'i çamurdan yaratmış olmasıdır. Çünkü çamur kışın yumuşak olur uydurmaları gibi. Tarihi olaylara aykırı olması. Uydurma hadisleri tanıma yollarından biri de hadiste anlatılan şeylerin tarihi olaylara aykırı olmasıdır. Buna göre bir hadiste anlatılan olaylar tarihi gerçeklere uymuyorsa o hadis uydurmadır. Soğuktan sakının çünkü kardeşiniz Ebu Derda'yı soğuk öldürdü sözü gibi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir söz söylemesi mümkün değildir. Çünkü Ebu Derda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 22 yıl sonra Hicri 32 yılında ölmüştür. Şu uydurma da aynı şekildedir. Ayşe radıyallahu anh'a söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Fatıma'nın boynunu birçok defalar öptüğünü gördüm. Bunun sebebini öğrenmek istedim. Buyurdular ki, ya Hümeyra bilmez misin ki Miraç'a çıktığımda Allah'ın emriyle Cebrail beni cennete götürdü. Bir benzerini görmediğim kokusu hoş, meyvesi nefis bir ağacın yanında durduk. Cebrail'in soyarak bana ikram ettiği meyveleri yedim. Allah onlardan bende bir su yarattı. Dünyaya dönünce Hatice ile beraber oldum. Sonunda Fatıma'ya hamile kaldı. İşte ben cennetteki o ağacın kokusunu özledikçe Fatıma'nın boynunu öper, o kokuyu alırım. Bu hadisin uydurma olduğu da tarihi olaylara aykırı olduğu için bellidir. Çünkü Hazreti Fatıma Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verilmeden 5 yıl önce doğmuştur. Yani Miraç bu onun doğmasından çok daha sonra. Ayrıca Miraç Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin 12. yılında ve hicretten bir Hatice radıyallahu anha'nın ölümünden 2 yıl sonra olmuştur. Nakledildiğine göre Yahudilerden bir grup bir mektup getirerek bunun Hayber Yahudilerinden cizye alınmamasını emreden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubu olduğunu, Muaviye ile Sa'd bin Muaz'ın bu mektuba şahit olduklarını ileri sürerler. Meşhur muhaddis El-Hatibül Bağdadi mektuba bir göz atarak şöyle der. Bu mektup uydurmadır. Çünkü Muaviye ve Sa'd bin Muaz'ın şahitliğinden söz etmektedir. Oysa Muaviye fetih yılı olan 8. Hicri yılda Müslüman olmuştur. Sa'd bin Muaz ise Hendek Savaşı'nda ölmüştür. Bu itibarla her ikisi de Hayber gazasında bulunmamışlardır. Dolayısıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubuna şahit olmaları mümkün değildir. Şu haberde tarihi bilginin bir insanın yalanını açığa çıkarmakta nasıl kullanıldığını gösterir. Ufeyr bin Ma'dan anlatır. Ömer bin Musa, Humus'a geldiği zaman mescide girerek etrafını aldık. O ikide bir haddesena şeyhukumus salih, salih şeyhiniz bize tahdis etti diyerek rivayette bulunuyordu. Bunu o kadar tekrar etti ki ben dayanamayarak bu salih şeyhimiz kim? Adını söyle de öğrenelim dedim. Şeyhimiz Halb bin Ma'dan olduğunu söyleyince, şeyhimizin Halb bin Ma'dan olduğunu söyleyince onunla ne zaman nerede görüştünüz diye sordum. 108 Hicri yılında miladi 722 yılında yapılan Erminiye gazasında görüştüklerini söyledi. Bunun üzerine ey şeyh dedim Allah'tan kork. Halid bin Ma'dan 104 yılında vefat etti. Sen ise onunla ölümünden 4 yıl sonra görüştüğünüzü iddia ediyorsun. Üstelik o hiçbir zaman Erminiye gazasında bulunmamıştır. Evet, ne maksatla uydurulmuş olursa olsun, uydurma hadislerin İslam dinine ve Müslümanlara büyük zararları olmuştur. Bu zararları şöylece özetleyebiliriz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i tebliğ edip hükümlerini uyguladığını biliyoruz. Yine biliyoruz ki o yaşayış ve davranışlarıyla Müslümanlara örnek olmuştur. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de onun en güzel örnek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Allah Resulü'nün size verdiklerini alın, yasakladıklarından sakının buyurmuştur. Bu durumda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ve davranışları İslam dininin özünü teşkil eder. Bir başka ifadeyle gerçekten ona ait hadisler İslamiyet'in esasını oluşturur. O halde uydurma hadisler dinin özünü ortaya koymadıkları gibi yanlış anlaşılma sebebi olurlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği bir sözü ona nispet etmek veya onun ağzından yalan uydurmak dinin esaslarının değiştirilmesi demektir. Helali haram, haramı helal göstermeye kadar varabilir. Bu ise İslam dinde olmayan şeyleri var, olanları da yok göstermekle birdir. Bu açıdan bakıldığında uydurma hadisler her şeyden önce İslamiyet'in yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Söz gelişi bir uydurma hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şunları söylediği iddia edilir. Dünya ahiret ehline haramdır, ahiret dünya ehline haramdır. Hem dünya hem ahiret Allah ehline haramdır. Bu ve benzeri yüzlerce uydurma hadisin Müslümanların dünyadan ele tek çekip tek taraflı bir züht hayatı yaşamalarının başlıca sebebi olduğu şüphesizdir. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiği nimetleri de ahiret yurdunu gözet. Dünyadan da nasibini unutma. Kasas suresi 77. ayet. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan O'dur. Bakara 29. ayet. De ki Allah'ın kullar için yarattığı ziyneti ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? Bunlar dünya hayatında müminlerindir. Kıyamet günde de yalnız onlar içindir de. Araf suresi 32. ayet. Demek oluyor ki uydurma hadisler Müslümanlara yanlış bir dünya görüşü aşılamıştır. İslam aleminin ekonomik bakımından geri kalmasının en önemli sebeplerinden birisi de bu eksik dünya görüşüdür denilebilir. Uydurma hadisler Müslümanlar arasında tefrika ve düşmanlık girmesine yol açmıştır. Daha önce söz ettiğimiz gibi Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi üzerine Müslümanlar arasında ayrılık girmiş ve bu ayrılık zamanla çeşitli fırka ve mezheplerin doğmasına sebep olmuştur. Söz konusu fırka ve mezheplerin her biri davasını kuvvetlendirmek ve Müslümanları kendi tarafına çekmek için hadis uydurmaya başlamıştır. Sonunda aynı dine bağlı, kitabı bir olan, aynı peygambere inanan Müslümanlar birbirine düşman hale gelmiştir. İşi daha ileri götürenler karşısındakileri küfürle itham etmiştir. Özellikle çeşitli kelam ve fıkıh mezheplerinin bir kısım cahil taraftarları, uydurdukları hadislerle Müslümanlar arasındaki ayrılığın artmasına sebep olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu ölçülere göre bütün müminler eşittir. Birinin diğerine takvadan başka üstünlüğü yoktur. Hal böyleyken, aksine uydurulan hadislerde Müslümanlar arasında ırk, milliyet ve dil üstünlüğü fikri yayılmıştır. Arapların, Arapçanın, İranlıların, Farsçanın, Türklerin faziletlerine dair uydurulan hadisler bu konunun örnekleridir. Uydurma hadisler İslam akaidine de tesir etmiştir. Bir takım din düşmanlarının uydurdukları yüzlerce hadis İslam diniyle bağdaşmayan birçok batıl akide ve hurafenin İslamiyet'e sokulmasına sebep olmuştur. Bu çeşit hadisler samimi Müslümanların inancını sarstığı gibi dini gönlüne tam anlamıyla yerleştirememiş olanları ondan soğutmuştur. Bunun sonucu olarak zındıklık yani dinden uzaklaşma artmıştır. Ayrıca özellikle Allah, kader, ahiret günü gibi itikat esasları etrafında meydana gelen çeşitli münakaşa ve sapmalarda uydurma hadislerin önemli etkileri olmuştur. Özellikle kıssacıların vaaz ederken kullandıkları uydurma hadisler halkın cahil kalmasına ve tembelliğine yol açmıştır. Kıssacıları İslam alimi zannederek peşine düşenler İslam dininin gerçek yönünü hiçbir zaman öğrenemezler. Çünkü kıssacı için asıl olan daha çok halka İslam dinini öğretmek değil, kendini onlara kabul ettirmektir. Bunun için de çok kere asıl dini vazife ve sorumlulukları öğretecek sahih hadisler yerine duygulara hitap eden asılsız hikayeler anlatmayı tercih ederler. Aslında hadis uydurmanın en önemli sebeplerinden birisi budur. İşte bu yüzden halk cahil kaldığı gibi tembelliğe de itilmiştir. Ömür boyu ibadetle elde edebileceği sevabı iki rekatlık nafile namazla kazanacağına inananlar, ikincisini tercih edebilirler veya biraz daha şöyle güncelleştirirsek, adam namaz kılmıyor, Allah'ın kendisine farz kıldığı namazı kılmıyor ama bidat mevlid törenlerinde bağışlandığını zannediyor. 12 ay boyunca namaz kılmıyor, böyle kafir oluyor. senede bir Ramazan ayında teravih namazına, nafile bir namaz olan teravih namazına giderek kendini Müslüman zannediyor. Bunun gibi. Dolayısıyla kıssacılar uydurma hadislerle halka bol keseden sevap dağıtırken asıl dini vazifelerinin ihmaline teşvik etmiş olurlar. İslam tarihinde onarılmaz yaralar açan, Müslümanların dünya görüşlerini ters yönde etkileyen uydurma hadisler konumuza birkaç örnekle son vereceğiz bu örneklerle. Kendisine Nebi Aleyhisselatü Vesselam adına konuşma yetkisi görenler bakınız neler söylemişler. Misvak kullananın fesahati, güzel konuşma yeteneği artar. Cenab-ı Hak kızdığı zaman vahyi Arapça, razı olduğu zaman Farsça indirir. Gül, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Burak'ın terinden yaratılmıştır. Ki zamanın deccallerinden birisi, biliyorsunuz bu hadise uydurmadır ama diyor bunda amel etmekte bir sakınca yok diyecek kadar alçalmıştır. Büyük bir cemaatin lideri. Başka bir uydurmada pirinç eğer insan olsaydı halim selim birisi olurdu. Geceleyin gökte görülen beyazlık göğün kapısıdır. Ekmek sofraya gelinceye kadar 360 ustanın elinden geçer. Bunların ilki Mikail'dir. Bir kimse bir hadis rivayet ederken aksırırsa o hadis doğrudur. Bir işi gördürmeden evvel hediye vermek ne güzeldir. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Çocukların öğretmeni aralarında adaletli davranmazsa kıyamet günü zalimler arasında yazılır. Kanadı kesik güvercinler bulundurunuz. Zira onlar çocuklarınızdan cinleri uzaklaştırır. Pazar günü her rekatında Fatiha ve Amener Resulü okumak suretiyle bir selamla 4 rekat namaz kılan kimseye 1000 hac, 1000 umre ve 1000 gaza sevabı yazılır. Ayrıca her rekatı 1 milyon rekata eşit olur. Kendisiyle cehennem arasına 1000 hendek kazılır. İnsanların en yalancıları boyacılar, dikiciler ve terzilerdir. Yine beyaz horozu faziletlerinden beyaz horozları edinin, kanadı kesilmiş güvercinler edinin. Bunun gibi uydurmalar bu konuda örnektir. Evet. Uydurma hadis neymiş demek ki mevzu hadis?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen uydurma hadisler yani onun adına söylenen
evet.
Sözler.
Peygamber aleyhisselatü vesselam'a uydurulan, onun adına uydurulan. Bunlar mesela sahabeden olamaz. Yani sahabe hadis uydurmuş olamaz dedik. Neden? Yani Allah Azze ve Celle onları temize çekmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam temize çekmiştir. Onlar varlarını yoklarını İslam dinine hizmet uğrunda harcamışlar ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki sakındırmasını bildikleri halde böyle bir şey yapmaları imkansızdır. Hadis uydurma sebepleri nelerdi?
İslam düşmanlığı.
Evet.
Sepçilik.
Evet.
İslam dinine hizmet etmek arzusu. Şahsi menfaat.
Evet. Mesela İslam dinine hizmet arzusuyla insan nasıl hadis uydurabilir?
Camiye gelmeleri teşvik etmek istemesi. Ona göre bir şeyler uyduruyor.
Ha, bunu da sakıncasız bir şey zannediyor. Evet. İyi bir şey yaptığını zannediyor. Evet. Peki bu uydurmalar karşısında nasıl tedbirler alınmış?
İsnat ve senet tenkidi. Yani alimlerin bunları araştırmaları. Metin tenkidi. Muhaddislerin mücadelesi.
Evet.
Mevzu hadisler kitapları.
Evet. Şimdi kısaca bugünkü dersi hadis tenkidi konusuyla. Yani cerh ve tadil konusuyla devam edeceğiz ve onunla bitireceğiz inşallah. Cerh ve tadil, cerh lügatte silahla yaralamak, dürtmek, bir yarayı deşmek, tesir etmek gibi anlamlara gelir. Tadil ise doğrultmak, adaletini açığa çıkarmak demektir. Her iki kelime hadis ravilerinin eleştirilerek hem özel hayatlarında hem de hadis rivayetinde kusur ve ayıp sayılan halleri olup olmadığının açığa çıkarılmasında kullanılan birer terimdir. Bunlardan cerh, hadis ilminde ilerlemiş bir alimin bir hadis ravisini bazı kusurlarını dikkate alarak tenkit etmesi sonucu rivayetini çürüye çıkarıp reddetmesidir. Cerh, hadis ilminde ilerlemiş bir alimin, yani münekkit bir alimin bir hadis ravisini bazı kusurları dikkate alarak tenkit etmesi sonucu rivayetini çürüye çıkarıp reddetmesidir. Tadil ise böyle bir tenkit sonucu ravinin kusursuz bir kimse olduğunun tespit edilmesidir. Hadis ravilerinin tenkidi 10 esas göz önünde bulundurularak yapılır. Bunlardan 5'i ravinin adaleti, 5'i de zapt özelliği ile ilgilidir. Daha önce ne demiştik bu 10 maddeye? İsmi neydi bu 10 maddenin? Metaini aşere. Yani 10 tenkit konusu. Ravinin adaletiyle ilgili olanlar, yani burada kısaca tekrar edelim. Daha önce bunları anlatmıştık. Adaletiyle ilgili olanlar 1. Kizbur ravi. Ravinin yalan söylemesi. Hadisle ilgili olsun veya olmasın, yalan söylediğinin açığa çıkmasıdır. 2. İttihamur ravi bil kizb. Ravinin yalan söylemekle itham edilmesidir. Buna töhmeti kizb de denilir. 3. Fıskur ravi. Ravinin dini emirleri yerine getirmekte kusurlu davrandığının tespit edilmesi. 4. Bid'atur ravi. İslami prensiplere aykırı görüşleri ileri sürmesi. Bid'atçı olmaz. 5. Cehaletur ravi. Neydi cehaletur ravi? Bak, aynı şeyi ilk saydığımızda da söylemiştiniz. Bak, cehaletur ravi ile kastedilen ravinin bilinmemesi. Ravinin cahil olması değil bak. Cehaletur ravi, ravinin bilinmeyen meşhur bir kimse olmaz. İkinci kısmı, bakın bu ilk 5 madde neyle ilgiliydi? Ravinin adaletiyle ilgiliydi. Şimdi zaptla ilgili olanlar. Birincisi gaflet. Ravinin dikkatsizliğinin sabit olmaz. İkincisi kesretul galat. Çok hata yapmaz. Yani buna fuhşu galat da denir demiştik. Üçüncüsü su'ul hıfz. Yanlış ve kötü ezberlediğinin bilinmez. Dördüncüsü vehim. Ezberlediği hadisleri birbirine karıştırıp ne rivayet ettiğini bilmemez. Beşincisi muhalefetus sikat. Sika denilen her bakımdan güvenilir ravilerin rivayetine aykırı rivayetlerde bulunduğunun anlaşılması. Evet. Bu duruma göre bir ravinin gerek özel hayatında gerekse hadis rivayetinde bu hallerden biri veya birkaçı tespit edilirse o ravi cerh edilmiş olur. Mecruh olur. Veya ona mat'un denilir. Tan edilmiş mat'un veya mecruh. İkisi de aynı anlamda kullanılır. Mecruh bir ravinin hadisi de zayıf sayılır. Aksine bu hallerden uzak olduğu tespit edilmiş olursa adaleti, yani güvenilir olduğu açığa çıkarılmış demektir. İşte ravilerin hadislerinin değerini tespit edebilmek için bu şekilde tenkit edilmesine cerh ve tadil adı verilir. Cerh ve tadil İslam dinini yabancı etkilerden koruyabilmek için ortaya konmuştur. Önce Kur'an-ı Kerim'de itimat edilemeyecek kimselerin verdikleri haberlerin doğru olup olmadığının araştırılması emredilmiştir. Mesela, ey iman edenler, size yoldan çıkmış fasık birisi bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz. Sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat Suresi 6. ayet. Bu hale göre özellikle dini esasları nakledenlerin hallerinin araştırılması gerekir. Meşhur tabi Muhammed bin Sirin'in şu sözle bunu gösteriyor. Sahih hadisler dinin ta kendileridir. Bu itibarla kişi dinini kimden aldığına dikkat etmelidir. Diğer taraftan cerh ve tadil dini esasları kapsayan hadislerin sağlam bir şekilde rivayetini sağlamıştır. Özellikle hüküm bildiren hadislerin kusursuz bir şekilde tespit edilebilmesini bu ancak isnatla olmuştur. Yani bunları tespit etmek ancak isnatla olmuştur. Ve bu isnadın sağlamlığı da cerh ve tadille anlaşılmıştır ancak. Gerçekten bir dini hükmün hatasız verilebilmesi ilk olarak o dini hükmü taşıyan ya da tatbik şeklini gösteren hadislerin sağlam olarak tespit edilmesine bağlıdır. Hadis sağlam olmalı ki uygulama, dolayısıyla hüküm hatasız olsun. Sağlam bir hadisi de ancak güvenilir raviler rivayet edebilirler. Zayıf ravilerin naklettiği yalan yanlış haberler Müslümanları hatalı yollara sürükler, ihtilaflara sürükler. Bir ravinin güvenilir olup olmadığı ise ancak cerh ve tadille anlaşılır. Şu hale göre cerh ve tadil sağlam rivayetleri elde edebilmek bakımından son derece önemlidir. Bu konuda Nevevi şöyle diyor. Ravilerin cerhi İslam şeriatını korumaktır. Hadis rivayeti dinle ilgili bir iş olduğundan ravilerin cerh edilmesi lüzumsuz ve haram olan gıybet değildir. Dedikodu da sayılamaz, aksine vacip bir iştir. Yani ravilerin cerh edilmesi bu gıybete girmez. Ravide aranan şartlar şunlardır. Birincisi Müslüman olmak. Ravinin Müslüman olması adaletli olmasının gereğidir. Bu şartta kastedilen Müslüman ravinin fısk ve fücurdan uzak, iman ve ibadet itibarıyla gerçek manadaki Müslümanın vasıflarına sahip olmasıdır. İkincisi adalet. Ravinin din işlerinde dürüst ve istikamet sahibi olmasıdır. Bir ravi dini farizaları gereği gibi yerine getirir, emrolunanları işler, yasaklananları terk ederse böyle raviler adaletli sayılır. Üçüncüsü zapt. Ravinin işitmiş olduğu bir hadisi başkasına rivayet edinceye kadar herhangi bir değişikliğe meydan vermeden işittiği gibi hafızasında tutması, gerektiğinde aynen tekrar edebilmesidir. Dördüncüsü akıl ve bali olmak. Akil ve bali olmak. Akıldan maksat hadis ravisinin iyi kötüden ayırt edebilecek kabiliyette bulunması, akli dengesinin yerinde olmasıdır. Buluğdan kastedilen ise erginlik çağına ermesidir. İslam alimlerinin çoğu buluğdan önce işitilen hadislerin ancak buluğa erdikten sonra rivayet edilmesinin caiz olduğu görüşündedirler. Evet, cerh ve tadil lafızlarında bazı ifadeler kullanılır. Elfazul cerh ve tadil denilir bunlara. Özellikle hadis ravileriyle ilgili eserlerde cerh veya tadil lafızlarına sık rastlanır. En önemlileri şunlardır. Tadil lafızları, yani neydi tadil?
Doğrulamak.
Ravi adaletini ortaya koymak. Sika, mutkin, sept, hüccet, adlun, hafizun, adlun, zabitun. Adlun, hafizun, adlun, zabitun. Hadisleri hüccet olarak kullanılabilecek nitelikteki raviler için bu ifadeler kullanılır. Sika, mutkin, sept, hüccet, adlun, hafizun, adlun, zabitun. İkinci derecesi saduk, mahallü sıdk, la be'sebi. Yani sakınca yoktur onda. Hadisleri tetkik edilmek üzere yazılabilecek raviler için bu ifadeler kullanılır. Yani saduk veya la be'sebi, mahallühü sıdk tabirleri kullanılmış bir ravi varsa isnatta, böyle bir kimsenin hadisi ne olur? Hasen olur. Desteklenirse sıhhati artar. Sahihli gayrihiye çıkar. Üçüncüsü şeyh. Şeyhun. Hadisleri itibar için yazılabilecek ravi. İtibar neydi? Mutabaat aramak değil mi? Mutabisi var mı diye araştırmak. Bunun için böyle birisinin hadisi yazılabilir. Dördüncüsü salihul hadis. Bu tabirde hadisleri itibar için yazılabilecek raviler için kullanılan bir tabirdir. Cerh lafızlarına gelince leyyinül hadis. Hadisleri itibar için yazılabilecek ancak adaleti zedelemeyen bir hal ile mecruh raviler için kullanılır. Leyyin gevşek demek. Hadiste gevşek demektir leyyinül hadis. Leyse bi kaviyyin. Leyyinul hadis ile aynı fakat ondan aşağı, ondan derece bakımından daha aşağı bir tabirdir. Leyse bi kaviyyin, yani kuvvetli değil manasında. Üçüncüsü daiful hadis. Bu tabirde birinci ve ikinci cerh tabirleri gibidir ancak onlardan da aşağıdır. Yani leyse bi kavi, kuvvetli değildir lafzı daiful hadisten biraz daha yukarıda. Dördüncüsü metrukul hadis, zahibul hadis, kezzab. Hadisine itibar edilemeyecek olan yalancı ravi. Cerh ve tadil lafızlarının bu tasnifi İbn-i Ebi Hatim, İbn-i Salah ve Ennevevi'ye göredir. Bunlardan başka cerh ve tadil lafızları da vardır. Ayrıca özellikle tadilde bu lafızların birinin tekrar edilerek veya birkaçının bir arada kullanıldığı da olmuştur. Mesela septun hüccetun, sikatun mutkinun, sikatun sikatun, septun septun gibi tekrar ederek onun güvenilirliğinin ne kadar ileri boyutta olduğunu ifade etmek istemişlerdir. Cerhde zikredilenlerden ise, bunlardan başka ise en çok kullanılan lafızlardan biri şöyle. Deccalun vadda'un ekzebun nas. Deccaldir, uydurucudur. Ekzebun nas insanların en yalancısıdır gibi. Daha önceki derslerde gördüğümüz gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri, takrirleri ve ona ait sıfatlardan ibaret olan hadislerin sağlam bir şekilde tespit ve nakledilebilmesi için Müslüman alimler bir takım kaideler ortaya koymuşlardır. Bu kaidelerin başında senet ve isnat gelir. Ayrıca uydurma hadisler bölümünde bahsedildiği üzere özellikle Hicri 1. asırdan itibaren birçok hadisler uydurulmuş, aslı ve gerçek hadislerle ilgisi olmayan sayısız söz hadis diye rivayet edilir olmuştur. Bunları asıl hadislerden ayırmak zamanla bir mesele haline gelmiştir. Bu durum karşısında İslam alimleri cerh ve tadil kaidelerini kullanarak senet tenkidi yaptıkları gibi hadis metinlerinde ayrıca tenkide tabi tutmuşlardır. Böylece gerçekten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait olan hadislerle sonradan uydurulanları ayıracak temel ölçüler elde edilmiştir. Bu temel ölçülerden kısaca bahsedelim. Sahih hadislerin özellikleri. Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Genel İslami prensip ve esaslara uygundur. Akıl prensiplerine uygundur. Müsbet ilmin verilerine ters düşmez. İlmi gerçeklere, tarihi olaylara tamamen uyar. Metin ve ifadesi gün ışığı gibi parlaktır. Öyle ki insan aklına bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylemiş olabilir mi gibi bir şüphe ve tereddüt gelmeyecek kadar açık ve seçiktir. Toplumun ahlak kurallarına uyar, muteber ve sağlam kaynaklarda yer alır. Bunlar sahihin özellikleri. Hadisteki zayıflık alametleri ise şu şekilde. Zayıf hadislerin çoğu senedinde veya ravilerinde bulunan bir kusur yüzünden zayıf olandır. Öyleyse zayıf hadisin senedini teşkil eden ravilerde adalet veya zapt kusuru vardır. Senedi kopuktur, bir veya iki yerinde atlama vardır. Ravisi meçhuldür veya müphem bir şekilde söylenmiştir. Yani anraculin veya falanca kimseler gibi belirtilmemiş, kim olduğu açıklanmamış. Sahih ve sağlam rivayetlere aykırıdır. Ravisi tektir. Yani birçok kimsenin bilmesi lazım gelen bir konuyu bir ravi haber vermiştir. Bunlar hep zayıfın alametleri. Sözlerinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerindeki ahenk ve açıklık yoktur. Başkalarına ait sözler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a aitmiş gibi gösterilmiştir. Evet, uydurma hadislerin özelliklerini ise az önce uydurma hadislerle ilgili konuda görmüştük. Cerh ve tadil lügatte ve ıstılahta ne manalara geliyor?
Cerh, yaralamak, çürütmek, tahdil, doğrulamak.
Lügat manası. Istılahta hadis ilminde ne manada kullanılıyor? Münekkit bir alimin, yani hadis ilminde uzman bir alimin bir ravinin rivayetinin doğruluğuna, yani sahihliğine aykırı olabilecek kusurların olup olmadığını araştırması ve bu şekilde rivayetinin geçersiz olduğunu gösteren kusurlardan dolayı onu tenkit ederek rivayetin saf dışı bırakması. Buna cerh deniliyor. Tadil?
Tam tersi doğrulamak.
Yani onu doğrulamak. Onun rivayete ehil olduğunu ortaya koymak. Kusursuz olduğunu. Mecruh ve mat'un ne demektir? Mecruh cerh edilmiş. Mat'un tan edilmiş. Yani bu metayini aşere diyoruz ya. Metayini aşerede mesela ravinin ravide aranan şartlar neydi?
Adaleti. Zapt.
O ravide bak. Metayni aşerede Yani 10 tane tan noktası, eleştiri noktası. Kizbür ravi. Bu neyle ilgili? Kizbür ravi. Ravinin yalancı olması, yalan söylemesi. Neyle ilgili? Adaletiyle.
Adaletiyle.
Yine adaletiyle ilgili kalan maddeleri nelerdi? İttihamur ravi bil kizb. Ravinin yalancılıkla suçlanması. Üçüncüsü fıskur ravi. Ravinin günahkar. Yani
Olması.
Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi, yasaklarından sakınmaması. Dördüncüsü bid'atur ravi. Bid'atçı olması. Beşincisi bilmemesi, cehaletur ravi. Zaptla ilgili olanlar neydi? Gaflet. Yani dikkatsiz olması lazım. Kesretul galat, çok hata yapmaz. Su'ul hıfz, ezberlediğin yanlış ve kötü ezberlemesi. Vehim, ne söylediğini bilmeyecek şekilde, ne rivayet ettiğini bilmeyecek şekilde olması, karıştırması. Ve muhalefetü sıkat,
Abilere ters düşmesi.
güvenilir ravilere, evet, ters düşmesi, akıl düşmesi. Evet. Hadis tenkidinde bunlar gördük. Hadis rivayeti ve metotlarını, hadis rivayet kitapları ve derecelerini inşallah bir sonraki dersimizde göreceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.